You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Engelli kadınların hakları için savaşan bir sosyal görevli, dünyanın 25 farklı ülkesini ziyaret etmiş bir seyyah ve Perth'te yaşayan başarılı bir iş kadını. 6 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'den göç eden Zeliha İşçeli tanımlamak için bu sıfatlar da yetmiyor aslında. O, doğuştan gözleri görmeyen bir göçmen kadının önüne çıkan engelleri nasıl bir bir yenip sonunda buradaki toplumun başarılı bir üyesi olunabileceğinin en güzel temsili. Önce Batı Avustralya'nın küçük bir maden kasabasına yerleşen İşçeli ailesinin 6 çocuğundan 4.'sü Zeliha. Bu küçük kasabadaki ilk aylarında sadece dil bilmediği için değil, aynı zamanda gözleri görmediği için büyük zorluk çekmiş. Bugün ise Batı Avustralya Körler Derneği Başkanı ve devlete ve ayrıca kar amacı gütmeyen organizasyonlara engelli yaşam hakları konusunda danışmanlık yapan bir şirketin sahibi. Zeliha İşçel geçtiğimiz günlerde Batı Avustralya'da görmeyenler için hizmet veren Visibility isimli kuruluşun başarılı kişileri konu alan projesinde karşımıza çıktı. Organizasyonun çektiği videoda zorlu hayat hikayesini anlatan Türk toplumunun bu başarılı bireyini biz de sizlerle tanıştırmak istedik. Zeliha Hanım, biraz işin başına dönersek, Türkiye'den Avustralya'ya göç ettiniz. Aileniz buraya gelmeye nasıl karar verdi? Kaç yaşında vardınız? Biraz anlatır mısınız bize?
Babamın adı Osman İşçe, annem Fatma. Biz 6 kardeşiz. Ben 4 numara.
Maşallah.
Benim bir ablam var, en büyüğümüz. Onun da gözü görmüyor. İkimiz işte birbirimize bazen destek oluyoruz.
Ne güzel. Peki şeylerde. Siz kaç yaşınızda Avustralya'ya vardınız? Aileniz hangi tarihte geldi buraya?
Babam buraya 79'da geldi. İhtilalden sonra buraya göç etti. Sonra bizi getirdi buraya. Biz de 1981'in en son gününde geldik. O zaman 6 yaşındaydım, 6,5.
6,5 yaşınızda geldiniz. Türkiye'deki durum nasıldı? Türkiye'de görme engelinizi daha mı çok hissediyordunuz ya da daha mı az hissediyordunuz? O zaman nasıl hissediyordunuz?
Türkiye'de çok daha az hissediyordum. Orada komşularım vardı, kuzenlerim vardı, hı hı. Arkadaşlarım vardı. Hep oynardık. Hiç hani görmediğimi hissetmiyorum. Ben küçükken, Türkiye'deyken herkes el ele geziyor sanıyordum. Çünkü ben öyle geziyordum.
Çok güzel. Buraya geldikten sonra mı daha iyi fark ettiniz ki görme engeliniz var, bir engeliniz olduğunu?
Evet, buraya gelince... İşte arkadaş edinmek benim için daha zor oldu. Çünkü küçükken hani Türkiye'deyken arkadaşlarım, kuzenlerim hep birlikte büyüdük. Biz aynı zamanlarda doğduk. Onlar için ben değişik değildim yani. Ama buradaki çocuklar için ilk geldiğimizde bir maden kasabasına yerleştik. Kalgoorlie diye. Orası... Benim için hiç iyi değildi. Yani bütün aile için iyi değildi. Çünkü çok çöldü zaten. Çok tuhaf geldi bize. Çok yalnız hissettik kendimizi. Sabahları ilkokula gönderdiler. Ama öğretmen beni nasıl öğreteceğini bilmiyordu o zaman. Çünkü hiç İngilizcem yoktu. Hiç eğitim etmemiştim ben Türkiye'deyken. Beni okula almadılar buraya geleceğiz diye.
Evet.
Okuma yazmam hiç yok, İngilizcem yok, gözüm görmüyor. Beni ne yapacaklarını şaşırdılar herhalde.
Ne yaptılar i̇şte, peki?
Beni sınıfta tek başıma oturuyordum ben genelde, yerde oturuyordum. İşte oyuncak hamur verdiler elime, bundan oyna diye ama işte oyuncak hamurla ne yapar insan? Fazla bir şey yapamadım, sıkıldım yani.
Tabii. Peki o okulda, o sınıfta ne hissediyordunuz? İzole edilmiş mi hissediyordunuz kendinizi?
O zaman çocuk olarak o kadar herhalde aklım yetmedi. Öğretmenim biraz deli sanıyordum. Çünkü hep kendi kendine konuşuyordu. Ama sonra anladım ki belki sınıfa kitap okuyor öğretmen. O yüzden hep konuşuyordum herhalde. Ama öbür öğrencileri... hiç hatırlamıyorum. Onların varlığını hiç hatırlamıyorum. Herhalde onlar benim için, yani benimle hiç temas etmediler, konuşmadılar. O yüzden onların orada olduğu, o sınıfta çocuk olduğu hiç aklımda değil. Yani sanki tek ben varmışım o odada.
Bir de öğretmen.
Ve öğretmen tek başına konuşuyordu devamlı. Bana konuşmuyordu.
Peki bu his, bu yalnızlık hissi ne kadar sürdü? Kaçıncı sınıfa kadar sürdü?
Biz Calgary'de fazla kalmadık. 6 ay falan kaldık. Geri Perth'e taşındık. Perth'e yerleştik. O zaman da işte körler okulu vardı bir tane. Oraya başlayınca ben çok çabuk öğrenmeye başladım. O zaman oradaki çocuklar benimle konuşuyorlar, konuşmaya çalışıyorlardı. İngilizcem düzeldikçe onlarla daha çok oynuyordum. Daha çok arkadaşlık edindim. Orayı çok sevdim. O okul benim için çok iyiydi.
Güzel hatırlıyorsunuz
orayı. Çok çabuk öğrendim İngilizceyi orada.
Peki sonra engelinizin üstesinden gelmeye ve bugün bulunduğunuz yere, yani topluma yararlı bir vatandaş haline gelme yoluna ne zaman girdiniz? Lisede mi? Nasıl oldu bu?
Aslında üniversitede başladı. O zaman derslerim pek iyi gitmiyordu. Kitaplarım çok geç geliyordu gelince. 8-10 kişiye kitap, yani kitaplardan bölüm veriyordum okumaları için. Onlara ayrıca kasetler ayırıyordum, veriyordum okusunlar diye. Onu ayarlayana kadar sınıf daha ileride olmuş oluyordu. Ben yine geride kalıyordum. Çok zorlanıyordum üniversitede. Politika
okuyorsunuz.
Ondan sonra bir arkadaş edindim. O da bana kitap okuyordu. Çok iyi bir kadındı. Yani başka şey de yapabilirsin dedi. Hayatta tek üniversite olmaz dedi. O ilk defa aklıma öyle bir şey geldi. Çünkü yoksa hani benim tek amacım, sanki benim tek yöneltimim üniversiteye gitmekti. Başka ne yapabilirim diye düşününce işte bazı işte toplum grupları dikkatimi çekti. 96'da Türkiye'ye gittim ilk defa 15 sene sonra. Gelince işte Türkiye-Avustralya Kültür Evi'ne katıldım. Evet. Körler Derneği'ne katıldım burada. Öylece başka şekilde bir katkım olmaya başladı.
Politika bölümünü bitirdiniz ama, değil mi?
Ben de sonunda bitirdim.
Peki bugün şu anda ne iş yapıyorsunuz? Dinleyicilerimize anlatır mısınız Zeliha Hanım?
Şimdi çok küçük bir danışmancılık business'im var. 4-5 sene önce kurdum işlere, özel firmalara. Hep değişik etkinlerde bulunuyorum. Bazen eğitimcilik yapıyorum, engellilik üzerinde farkındalık yaratmak için. Bazen işte projeler üzerinde çalışıyorum. Bazen de müfettiş olarak çalışıyorum. Engellilere iş bulma kurumlarda şu anda çalışıyorum müfettiş olarak.
Müfettişlik derken engelliler iş bulma kurumlarında nasıl davranışlarla karşılaşıyor, bunu mu araştırıp kontrol ediyorsunuz?
Evet. Onların çalıştıkları engelli kişilerle konuşuyorum ben. Onların gittikleri kuruluş, yani nasıl hizmet veriyor onlara? İstedikleri gibi hizmet veriyor mu, yoksa onları istemedikleri işlere mi gitmeye çalışıyorlar, yönlendirmeye çalışıyorlar mı falan diye öyle araştırıyoruz işte.
Peki ben tam da bunu sormak istiyorum zaten size. Şimdi dünyada hangi ülkede olursa olsun engelli olmanın getirdiği zorluklar var. Ama sığınmacı kökenli, göçmen kökenli engelli kişilerin karşılaştığı zorluklar daha mı büyük?
Daha büyük olabiliyor. İşte göçmenin geldiği yere göre, bazen mesela bazı ülkelerden geliyor ki hiç eğitim, fazla eğitim olmuyor ne kendisi ne ailesi.
Evet.
Hem eğitim hem de engelliler için pek hizmet bile yok geldikleri, göç ettikleri ülkelerde. Onlar gelince hiç, yani böyle hizmetleri soruşturmuyorlar bile, çünkü varlıklığını hissetmiyorlar ki bu böyle hizmetlerin. Bir o olabiliyor. Bir de işte bazen olumsuz düşünceler oluyor engellilik üzerinde. Hani bir şey yapamazlar, beceremezler, kendi hayatlarını kuramazlar, her şey için yardım isterler. Böyle düşünceler de geride tutabiliyor insanları.
Siz aynı zamanda Körler Derneği'nin de başkanısınız, değil mi?
Evet, Batı Avustralya Köyler Derneği'nin başkanı oldum geçen sene. Biz genellikle advocacy kuruluşuyuz. Mesela hizmet vermiyoruz ama hak savunuyoruz. İnsanlara, hani görmeyenlere ya da ailelerine yardım ediyoruz.
Haksızlıklar
karşısında. Ve hani sistemik hak arıyoruz daha çok. Hı hı. Mesela taşıt kuruluşlarıyla, Perth'in taşıt kuruluşuyla çalışıyoruz. Trenlerde mesela her durakta durağa varmadan önce anons ediyorlar hangi durağa geldiğimizi falan, hangi durağa geçeceğimizi. O etkinlerde çalışıyor Batı Avustralya Körler Derneği.
Peki ilk ortaokul, lise yıllarında şu andaki gibi bir iş kadını bulma yararlı bir vatandaş ve başkalarına da yarar sunan bir vatandaş olacağınız, bir iş kadını olacağınız aklınıza geliyor muydu? Ne düşünüyordunuz? O zamanki hayalleriniz neydi? Şimdi ortaya çıkanla örtüşüyor mu o hayaller? Ne düşünüyorsunuz şimdi bugün bulunduğunuz yerden?
Erginlik çağında hiç böyle şeyler olacağını düşünemiyordum. Aslında hiç geleceğimi tam olarak göremiyordum. Her şey bana biraz çok ağır geliyordu. Ama üniversiteyi bitirdikten sonra her şey döndü benim için. Londra'ya gittim, 2 sene orada kaldım ve benim için bu büyük bir hedefti. Yani acaba Londra'ya gidip, yani yabancı bir ülkede ailem falan olmadan, bir kardeşim vardı sadece aile olarak, tek başıma becerebilecek miyim, yapabilecek miyim diye kendime bir hedef kurdum ve bunu başarırsam dedim her şeyi başarabilirim, yani ne istersen başarabilirim. 3 ay kardeşime bayağı bağımlı olduğundan sonra biraz yine zorlandım tek başıma trene falan binmek için, bakkala gitmek, hareketlerde çok zorlandım ilk önce. Sonra yine de alıştım. Kendime bir iş bulabildim ve 2 sene Londra'da kalabildim.
Peki seyahat tutkunuz da o Londra seyahatiyle beraber mi başladı?
Aslında o Türkiye'ye ilk gittiğinde başladı. 95'te, 96'da. Baktım çok şeyler öğreniyordum gezerken. Bazı şeylere kızıyordum Türkiye'de ama yine de güzeldi.
Peki sonra nereleri dolaştınız bugüne kadar?
Batı Avrupa'nın çoğu ülkelerini gördüm. USA'yı gördüm, bazı yerlerini. Daha görecek çok yerler var aslında. Biraz Asya'yı gezdim. Hindistan'a gittim 2016'da. Yine 2016'da Fiji'de bir ay çalıştım. Güney Afrika'yı gezdim, South Africa.
Toplamda kaç ülkeye gittiniz?
Bazen hesap yapıyorum ama mesela diyelim 25-26 ülkeyi gezdim şimdiye kadar.
Ne kadar güzel. Peki gittiğiniz yerlerde sizi en çok çarpan ne oluyor? Kokular mı, sesler mi?
Hepsi, hem kokular hem sesler. Bakıyorsun hani alan değişikliği, bazı mesela sokaklar çok dar.
Evet.
Ben de hissediyorum darlığı, dağlara çıkıyorsun o açık havayı falan, hepsini hissedebiliyorsun yani.
Çok...
Hikayelerden, anlatılan oranın tarihinden falan, her şeyi güzel bir tecrübe ediniyorsun her şeyden.
Zeliha Hanım, çok teşekkür ediyoruz bizimle paylaştığınız için.
Ben de teşekkür ediyorum. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.